10. kaset 2. yüz sayfa 389. 8. Yoldaş, artık Kornilov'u bekliyoruz. Herkes kendince bekliyor başbuğu. Kimileri öfke içinde, kimileri umutla, sevinçle. Ama biz barikatlarımızı kuruyoruz. Sovyet'te anlamını tam kestiremediğim bir çalkantı var. Sovyet'in ikiye bölündüğünden söz edenler çok. Doğru olup olmadığını bilmediğim için bu konuda kesin bir şey yazmak istemiyorum. Serge, 22 Ağustos 1917. 9. Kardeşim Vasilievich, seni derin derin kaygılandıracağını bildiğim için hemen Sovyet'le ilgili bilgiyi aktarmalıyım. Sovyet, Bolşeviklere yakınlığıyla bilinen delegelerin hazırladıkları ve sundukları bir karar tasarısını onaylayıp, tüm siyasal tutukluların can güvenliğinin sağlanması konusunda garnizondaki birliklere emir çıkarmış. İşte kulağımıza çarpan bu karar taslağının tartışmasıymış. Böylece Sovyet önemli ve ileri bir adım atmıştır. Ve de kendisini başbuğa karşı korumak için Bolşeviklerle bizimle işbirliği yapmak gereksinimi duyacaktır. Kendisi için de başkaca bir seçenek kalmadı. Başbuğun birliklerini kentin üzerine doğru son derece düzenli bir biçimde çıkardığı söyleniyor. Edindiğimiz bilgiye göre başbuğ 23'ü sabahı, yani dün, Mokilev'deki karargahından St. Petersburg'a vahşi alayı, kazakları ve öteki tüm silahlı kuvvetler birliklerini sevk etmeye başlamış. Serge, 24 Ağustos 1917. 10. Serge'nin son mektubu. Georgi Vasilievich. Hiç kuşkusuz artık bir iç savaşın eşiğindeyiz. Aurora denizcileri bizim safımıza katıldılar. Yakında göreceğimizi sanıyorum. Artık sizlerin de salıverilmesi için ya bugün ya yarın Sovyet'e önerge verilecek. Tüm devrimci güçler başbuğa karşı omuz omuza savaşın vermek için saflarını sıklaştırıyorlar. Menşeviklerin içinde bile ayıkan, bizim saflarımıza tam bir özveriyle katılan çok yoldaş var. Gerçeğin böylece görülmesi ne kadar önemli Georgi Vasilievich. Gerçek apaçık ortada. Ya başbuğ hepimizi asacak ya da biz demokratik yönetimimizi, insanı insandan ve sömürüsünden kurtaran devrimimizi gerçekleştireceğiz. Başka hiçbir seçenek kalmadı. Başka hiçbir seçeneğin kalmayışı da ne kadar iyi. Hapishanelerdeki önlemler son derece sıkı. Belki bugün, belki yarın bir baskınla sizi kurtarabiliriz. Bu konuda parti sonuna dek Sovyet'in alacağı kararı beklemek niyetinde. Aslında bir fiskeyle sizleri kurtaracak kadar güçlüyüz. Kızıl koruyucularla erler birlikte aldıkları önlemlerle gerek Petropavlovskaya'da gerek Kresti'de kuş uçurtmuyorlar. Yakında kucaklaşacağımız umuduyla şimdilik hoşça kal, Georgi Vasilievich yoldaş. Serge, 26 Ağustos 1917. 15. Proletarya'ya yenik düşen başbuğ. Tüm lanetlerimizi sizin üstünüze, sizin Kerenski, sizin ve tüm kliğinizin üstüne yağdırırken, biz tıpkı tek vücut bir insan gibi yaşamımızı özgürlük, toprak ve sömürüden kurtulma uğruna kurban edeceğimizi ve dış düşmana karşı barikatlarda ölmeye hazır olduğumuzu, Baltık Denizcileri 2. Kongresi kararından. Dimitri Serge ile tanışma olanağını hiçbir zaman bulamadım. Son gönderdiği mektuptan Serge'nin bana 100 adımlık bir uzaklıkta olduğunu sezinlemiştim. Trinite Köprüsü üstünde görevliydi. Sovyet'in kaledeki tutukluların salınması konusundaki emrinin verilmesinden bir saat kadar önce görevli olduğu Trinite Köprüsü'nden apar topar alınarak başbuğ kuvvetlerinin beklediği güney bölgesindeki savunma hatlarına gönderilmişti. Serge daha sonra Moskova isyanına katıldı. Son derece uzun ve zaman zaman St. Petersburg Sovyeti'ni kaygılandıran Moskova Savaşı'ndan sonra o bölgede önemli görevler üstlendi. Daha sonra anarşist Mahno'nun kara bayrağı altında toplanmış olanlara karşı verilen savaşımda önemli başarılar elde etti. Böylece birbirimizden 100 adımlık bir uzaklıkta beni zindan karanlıklarında yalnız bırakmayan bu dostu kucaklama olasılığıyla burun burunayken onu birdenbire yitirdim ve bir daha da birbirimizden hiç haber alamadık. Sergeden aldığım son mektubun sabahına doğru Petropavlovskaya Kalesi'nin önce avlusundan bize doğru yuvarlana yuvarlana gelen bir uğultu işittim. Uğultu kalenin köşelerinde parçalanıp iç bölümlere doğru yayılırken koşuşmalar, bağırtılar, anlamını kestiremediğim komutlar gittikçe uğultunun içinde daha belirginleşmeye başladılar. Uzandığım yerden fırladım. Her varsayımı gözeterek notlarımı daha önceden hazırladığım yere yerleştirdim. Bu işi yapmakta öylesine güçlük çektim ki işte o zaman korkunun tüm benliğimi kapladığını anladım. Korku buz bulanık bir suya benziyordu. Tüm organlarım benden ayrı, benden kopuk, buz bulanık bir suda yüzermiş gibiydiler. Kendi kendimde çözüşmenin organlarıma dek yansıyan fiziksel olayını yaşıyordum. Korkunun tüm benliğimi kavradığını sezinleyebildiğim an, davranışlarımı alabildiğine yavaşlattım. Bunun bana zaman kazandıracağını biliyordum. Korkusunun içinde telaşa kapılmadan durabilen, en azından korkusunda sırt üstü yatıp kımıldamadan durabilen kişi, kendi korkusunun dalgalarında boğulmaktan kendini kurtarabilir. Sabaha karşı Petropavlovskaya Kalesi'ne baskını düzenleyenlerin, Kara Yüzler Örgütü'nün eli bıçaklı kanlı katilleri olabileceğine kendimi öylesine inandırmıştım ki, hemen elimi çabuk tutup Sergei'nin önerisine göre daha önceden planladığım önlemleri almaya başladım. Sergei mektubunda saniyenin bile önemi olduğunu, sonuna dek kendimi savunmak için elimden ne gelirse onu yapmamı istiyordu benden. Daha önceden söktüğüm Sonya'nın kol demirini elime alıp hücrenin en gerisinde, en kuytu, en karanlık yerine çekildim. O zaman aklıma şimdiye dek gelmeyen bir varsayım tüm gerçek görüntüsüyle gelip kafama çakıldı. Ya hücreleri otomatik silahlarıyla tararlarsa? O zaman yapacak pek bir şeyim yok. Kendimi yazı yazdığım masanın yanına atabilirsem belki yaralı olarak kurtulma olanağım olabilir. Taş merdivenlerden tepeden tırnağa silahlı adamların hızla indiklerini gördüğümde tüm bu varsayımlara karşı kendimce uygulayabileceğim önlemlerin hepsi aklımdan silinip gittiler ve ben sindiğim hücrenin kuytu, karanlık köşesinde elimde demir somya kolu elimi hafifçe yukarı doğru kaldırmış, öylece kaldım. İçeriye girenler öylesine derin bir karanlıkla karşı karşıya kaldılar ki bir süre ne yapacaklarını şaşırdılar. Belki ben ancak kendime geldiğimde adımın ünlendiğini duydum ve sonra yoldaşlarla kucaklaştığımı çok iyi anımsıyorum. Petropavlovskaya Kalesi devrimcilerce çok kısa bir sürede tek bir tüfek, tek bir tabanca patlatılmadan ve de hiç kimsenin burnu kanatılmadan teslim alındı. Hücremden çıkarken birden dönüp geriye baktım ve hücrede kendimi gördüm. Kendim öylesine gerçektim ki tıpkı Alexander Ulyanov'u gördüğüm gibi gördüm. Kendimi orada bırakıp dışarıya çıkıyordum ve başımı çevirip karşı hücreye baktığımda genç bir kadının, Sasha'nın annesinin bir taburenin üzerinde oturmakta olduğunu, bize bir bahar sabahı kadar sakin bakmakta olduğunu gördüm. Ve biz onu öyle bırakıp dışarıya gün ışığına çıktık. Kentin başbuğa karşı savunulmasında görevim St. Petersburg garındaydı. Kara Yüzler Örgütü'nün bıçağı altına yatırılmışken birdenbire böyle elimde silahla yoldaşların arasında önemli bir yerde kendimi görevli buluşum, sanki çok yüksek bir yerden aşağıya bakmışım gibi başımı döndürüyordu. Bu nedenle birçok şeyi kavramakta önceleri oldukça güçlük çektim. St. Petersburg sanki değişmişti. Tanıdığım St. Petersburg gitmiş, yerine başka bir St. Petersburg gelmişti. Temmuz'da biz yasa dışı ilan edilip yerin karanlıklarına itilirken, yerimizde tümüyle yoğunlaşmış yapısıyla Viborg'u proletaryanın tek bölgesi olarak bırakmıştık. Ama şimdi St. Petersburg tepeden tırnağa proleterleşmişti. Artık ne Perspektif Nevski, ne Sadovaya, ne şu ne bu kalmıştı. Proletarya kenti baştan aşağı ele geçirmişti. Kentin proletaryaca işgal edildiğini gerçekte ilk kez görüyordum. Bugüne değin biz hep Viborg'dan kalkıp gösterilerimizi gerçekleştirmek için Torit Sarayı'na dek geliyor ya da Maria önünde yüz binlerlik kitleler olarak yumruklaşıyor ama sonra yeniden kendi bölgemize Viborg'a dönüyorduk. Oysa şimdi durum artık böyle değildi. Proletaryanın kenti ele geçirdiği fiziksel gücüyle görülüyordu. Kentte artık burjuvalarımız görünmüyordu öylesine yoğun bir biçimde. Kent bir barikatlar kentine dönüşmüştü. Her tarafta silahlı erlerle işçiler ve kadınlarımız köşe başlarında en girilmez sanılan yerlerde görev başındaydılar. Tel örgüler ve zincirler gerilmişti yine. Çar'ın bize karşı aldığı önlemleri şimdi kent proletaryası başbuğa karşı alıyordu. Garda hiçbir işe yaramayacağımı sandım. Herkes öylesine yerli yerine yerleştirilmiş, aralarındaki ilişki öylesine güçlü bir biçimde sağlanmıştı ki doğrusu ne işe yarayacağımı bilemiyordum. Bu şaşkınlıktan, bu onlara ayak uyduramayıştan beni kurtaran Boris Vasili oldu. Beni görmeye geldiğinde garın telsiz odasında oturuyor, telsiz telgrafın şeritler üzerine yazdığı işaretleri zaman zaman heyecanla koparıp yandaki odaya koşan görevlileri izliyordum. Boris Vasili'nin gelişi birden beni uyardı. Çevremdekilerin çoğunun kendisini tanıması ayrıca işimi kolaylaştırdı. Özellikle gardaki proletarya görevlileriyle kızıl koruyucuların hemen hemen birçoğu kendisini tanıyordu. Küçücük odaya Boris Vasili'nin bir sevinç gibi düşüşü ve kucaklaşmamız içimde zindanda rutubetleşmiş tembelliğimi kendi kendimde yıkmama yardım etti. Ve işte o zaman sorumluluğum kabuğunu çatlatarak gün ışığı pırıltısında bir sevince dönüştü. Ve de generaller sözde savaşı denetlermiş gibi görünüp aslında gerçek iktidarı tümüyle ele geçirmeyi deniyorlar. Troçki, 1917 yılı. Dış güçlerin tümüyle desteğinde olan Başbuğ Kornilov'un Silahlı Kuvvetler Birliği 25 Ağustos sabahı gün ışımıyla birlikte başkent Petersburg'a doğru Mokirev'den yola çıkarıldılar. Bu birliklerin elinde Rus ordusunun şimdiye dek görmediği silahlar vardı. Bu konuda gerek Almanlar gerek bağlaşık olduğumuz devletler olan Fransa ve İngiltere Başbuğ'un başarısı için ellerinden geleni yapmışlardı doğrusu. Kesenin ağzını açmışlar ve Rusya'da satın alabilecekleri ne varsa insandan malzemeye, malzemeden hayvana dek hepsini satın almışlar ve de başbuğun buyruğuna vermişlerdi. İş bununla kalmamıştı. Kornilov'un birliklerini kendi en gözde birliklerine bile çok özenle verdikleri en son otomatik silahlar ve cephanelikle de donatmışlardı. İş bununla da kalmış değildi. Almanlar Kornilov'un başarısı için İngilizlerle birlikte başbuğ ordularının tüm araç gereç gereksinimini karşılamıştı. Diyebilirim ki Çar'ın hiçbir ordusu, hiçbir birliği bunca bol malzemeyi, bunca bol silahı, bunca bol yiyecek, içecek, giyim ve kuşamı hiçbir zaman hiçbir yerde böylesine bol ve bir arada bulmamıştır. Çünkü Kornilov'a birbiriyle savaş içinde olan ülkeler kendi aralarında gizlice anlaşıp tüm güçleriyle yardım ediyor, onu destekliyorlardı. Kornilov'un girişimi süresince gerçekten de savaş durmuş gibiydi. Herkes Kornilov'un girişiminin sonucunu bekliyordu. Herkesin de Kornilov'dan bekledikleri tek bir şey vardı. Dünya politik yaşamına bir ur gibi giren Sovyet'i dağıtıp yok etmek ve Rusya'da cumhuriyeti hemen o gece duyurmak. İçeride tüm burjuvalarımız kendisinin buyruğunda idiler. Tüm bu güçler kendimizi Gorki'nin diliyle tanımlarsak, cahil pleblerin isyanını onların oluşturduğu bir organı silip süpürmek, yerle bir edip ezmek içindi. Hiç kimsenin Kornilov'un girişiminden şunca kuşkusu yoktu. Kornilov'un başarıya ulaşmaması için hiçbir neden de görülemiyordu. Kornilov bir bakıma devrimci kenti St. Petersburg'u kuşatmıştı. Almanlar da Riga'da tüm önlemleri almışlar. Kornilov'un girişimindeki bir aksama ya da zorluk karşısında St. Petersburg'a yürümek için önceden oluşturdukları planı önlerine açıp beklemeye koyulmuşlardı. Kornilov'un tüm askeri harekatı Londra, Paris ve Berlin genelkurmaylarında saat saat izleniyor. Bu genelkurmayların ortaklaşa önerileriyle harekat, Kornilov'un başkanlığında St. Petersburg proletaryasına karşı yönlendiriliyordu. Buna rağmen başbuğu yenildi. Niçin? Çünkü bilinçlenmiş, artık kendi iktidarlarından başka hiçbir iktidar istemeyen kitlelerin karşısında hiçbir güç ayakta kalamaz. Biz bunu dünya tarihine kendi pratiğimizle ilk kez General ve de Başbuğ Kornilov'un girişiminde tanıklamış ve armağan etmişizdir. Devrimci savaşımızda umutsuzluğa düşmemek için bu örneği iyi kavrayıp iyi yorumlamak gerektiğini sanıyorum. Gerçi biz gerici generallerin Kolçak, Denikin ve Yudunich'in Sovyet iktidarına karşı ayaklanmalarında da çok zor günler yaşadık. Çok zor ve dar boğazlardan geçtik ama yine de Başbuğ'un girişimi kadar bu isyanlar bence önemli değildi. Bir ve başlıca nedeni şu, biz o zaman iktidardaydık. Bir bakıma Kızıl Ordumuzu bile oluşturmuştuk. İktidarda olmayla iktidarda olmama arasında siyasetler bakımından çok büyük farklılıklar vardır. Başbuğ'un girişimi sırasında biz iktidarda değildik ve de St. Petersburg proletaryası bu cahil plebler 1. Dünya Savaşı'nın en civcivli günlerinde tüm insanların en çok silahlandıkları ve birbirlerine silahlarını uzattığı bir dönemde hem dostları hem de düşmanları hem de kendi silahlı birlikleri tarafından kuşatılmış, tüm silahlar kendi üzerine çevrilmiş durumdaydı. St. Petersburg proletaryası, cahil plebler işte bu silahları aralayıp arasından çıkmayı ve yenmeyi başarmışlardır. O nedenle Kornilov girişiminin aşamalarını bir bir görmemiz gerekir. Kornilov'un birlikleri Mokilev'den trenle St. Petersburg üzerine 25'i sabahı yola çıkarıldığında tüm ülkede St. Petersburg'a doğru yola çıktı. St. Petersburg'u başbuğa karşı savunmak için cahil plebler ellerine ne geçirmişlerse akın akın katar katar devrim kentine doğru yola koyuldular. Daha işin başında Kornilov'un erleri kendilerine tümüyle düşman ya da kendilerine tümüyle karşı topraklar üzerinde olduklarını sezinlemekte güçlük çekmediler. Tüm kentler Sovyetlerince durum ortaklaşa düzenlenen bir plan içinde ele alınıp değerlendirildi ve her şey bu plana uygun oldu. Başbuğ'un askerlerini ilk gün tüm yol boyunca sadece ve sadece kadınlar, genç kızlar, yaşlı analar karşıladılar. Onlara çiçekler verdiler. Onlara türküler söylediler. Onlara kendi evlerinde bulup yiyemedikleri yiyecekleri getirip sıcak sıcak yedirdiler ve kızlarımız, kadınlarımız Kornilov'un başbuğun erlerine gözyaşı içinde yalvararak şunları söylediler. Siz de bizim gibisiniz. Siz de mujiklerin, yoksul köylülerle işçilerin çocuklarısınız. Neyin karşılığı öldüreceksiniz kocalarımızı? Erler derin bir sarsıntı içine düştüler. Başka yerlerde kadınlar şunları da sordular. Ne olacak peki başbuğ kazanırsa? Ne geçecek bizim sizin elinize? Hiç mi kuşkuya düşmüyorsunuz bugüne dek bize kan kusturanların, kan kusturup içine ekmek doğrayanların Kornilov'u desteklemesinden? Hiç mi kuşku duymuyorsunuz Kerenski'den, ötekilerden, savaşta genel saldırıyı başlatıp 60 bin gencimizin Alman siperleri önünde canlı canlı doğranmasından kılları kıpırdamayanların tümü şimdi Kornilov'un arkasına dizilmişlerse siz, yoksul mujik çocukları, nasıl olur da kuşkuya düşmez, bunun nedenini sormazsınız kendinize? Ve erler yanıt veremediler. İlk günün gecesinin bitiminde, ikinci günün sabahında kadınlar son görev yerlerinde katar katar gelen erleri karşılayıp son olarak şunları söylediler. Eğer dövüşecekseniz St. Petersburg Sovyeti ile bilin ki biz de dövüşeceğiz size karşı kocalarımızın yanında, kocalarımızın, yavuklularımızın siperlerinde. Çünkü biz tek yasal organ olarak Sovyeti tanıyıp biliyoruz. Artık işte hepsi bu. Durum Mokilev'deki karargaha bildirildi ve Mokilev'deki karargahtan şu yanıt bir emir olarak geldi. Sevk edilen birliklerin geçtikleri yörenin sivil halklarıyla ilişki kurmalarını kesin biçimde önleyiniz. Bunun için bu emir doğrultusunda girişimde bulunmak isteyen Kazak subaylarını, St. George'un yakışıklı soylularını, erler şimdiye dek hiç görmedikleri ters ve asık yüzlerle karşılayıp böyle bir davranışta bulunulmasına izin vermeyeceklerini söylediler. O zaman subaylar işte tehlikenin nasıl yaman bir tehlike olduğunu anlayıp bu konuda hiçbir önlem almaya olanaklarının bulunmadığını yeniden başbuğun karargahına bildirdiler. Karargah yeniden çektiği telgrafla sivil halkla ilişkinin ne yapılıp edilip kesin biçimde önlenmesi emrini yineledi. Mekke harekatın başladığı ikinci günün öğlesine gelmeden daha mokkül evdeki karargah derin bir bunalıma düştü. Bunun başka bir nedeni de daha önceden planlandığı gibi St. Petersburg'la ilişkilerin düzenli biçimde kurulamayışıydı. Başbuğun harekat planının büyük bir bölümü kent içinde gerçekleştirilecek eylemlerle kendi eylemi arasındaki uyumu sürekli sağlayabilmeye yönelikti. Kara Yüzler örgütünden en küçük bir haber alamıyorlardı. Geçici hükümetin sorumlularıyla bir takım güçlü kişileri aradıkları yerde bulamıyorlardı. Kendilerine vaat edilen yardımların hiçbiri yerine getirilmemişti. Getirilip getirilmediğini bile bilmiyorlardı. Tüm olanaklarıyla St. Petersburg'daki kendi yardakçı güçlerini arıyorlar ama hiç kimse kendilerine yanıt vermiyordu. Bunun nedenini daha sonra anlayacaklardı. St. Petersburg proletaryası kendisini güvenceye alabilmek için önce kendi içindeki düşmanları bir gecede temizleyivermişti. Yıllardır Çar İmparatorluğu içinde halklara inim inim acılar çektiren, kitle katliamları düzenleyen, devrimcilerin korkulu düşleri olan Kara Yüzler Örgütü, bir günde St. Petersburg proletaryasının baskınıyla ezilip dağıtılıverdi. İşin bunca kolay olduğunu çok kişi kavramakta bile güçlük çekti. Aslında bir bakıma kolay olmuştu ama çok değil. Daha düne kadar örneğin ben bir gece baskınıyla bu Kara Yüzler örgütünün kırımında can vereceğimi düşünüp duruyordum. Ama St. Petersburg proletaryası öylesine örgütlü bir yapıya kavuşmuştu ki kendisine düşman her şey kendiliğinden onun karşısında kentte açığa düşüyor, kendini ele veriyor ve onun örgütlü gücü karşısında ezilip gidiyordu. General Kornilov'un harekatın başladığı gün en çok güvendiği generallerinden Gurko'nun daha o gece yakalanıp tutuklandığından haberi bile yoktu. Kentte cahil pleblerin dev gücünü görenler seslerini çıkaramaz, soluk alamaz oldular. Bulundukları yerlere sindiler ve de Kornilov'a karşı yükümlendikleri sorumlulukları bu nedenle yerine getiremez oldular. Bu sorumlulukların doğrusu ya Kornilov'un askeri harekatı için önemli stratejik değeri ve kaçınılmaz bir gerekliliği vardı. Özellikle birliklerin kent içindeki eylemleri konusunda bu irtibat kopukluğu, doğrusu Mokilev'deki karargahı derin derin düşündürmeye, bir süre sonra da iyice kaygılandırmaya başladı. Çünkü kent üzerine sevk edilen birliklerin sivil halkla ilişki kurmalarının önlenemediği ve önlenemeyeceği konusunda gittikçe daha yoğun telgraflar, haberler gelmeye başlamıştı. Ve başbuğun askerleri arkalarında katar katar silah deposu, top tüfek dolu vagonlarla St. Petersburg kentine doğru hızla yol alıyorlardı. İkinci günü ilerleyen birlikleri hem erkekler hem kadınlar karşılamaya başladılar. Erkeklerin çoğu yaşlı erkeklerdi. Onlara deneyimlerinden söz ediyorlardı. Kornilov'u içlerinde tanıyanlar vardı. Onun nasıl bir er ve halk düşmanı olduğunu kendi gözlemleriyle onun buyruğunda görevliyken tanık olduğu olaylarla anlatıyor ve bu olaylar erleri derin kuşkulara, duraklamalara götürüyordu. Ve başbuğun erleri. İşte bu ikinci gün Aurora denizcilerinin kenti St. Petersburg proletaryası ile birlikte kendilerine karşı savunmak için Neva'ya demirlediğini bu yaşlı erkeklerden öğrendiler. St. Petersburg proletaryasının kararlılığından ilk kez işte bu ikinci gün haberdar oldular. St. Petersburg proletaryası kenti başbuğa karşı savunmak için işgal etmiş, Sovyet tüm Bolşevikleri silahlandırmış, tüm siyasal tutuklular özgür bırakılmış ve de St. Petersburg garnizonu tüm gücüyle başbuğun erlerine karşı kenti savunmak için Sovyet'in emrine geçmişti. İlk kez Bolşevikler Sovyet St. Petersburg askeri garnizonu bir demir yumruk gibi ve de tek bir irade olarak başbuğa karşı kenetlenmişlerdi ve gerçekten de bu kenetlenme artık bir daha hiç kopmayacaktı. Başbuğun erleri bu arada ikinci günkü eylemlerinde daha başka şeyler de öğrendiler. Örneğin el bombası yapan Schlüsselburg fabrikası işçileri bir gecede tüm el bombalarını St. Petersburg'a, St. Petersburg proletaryasının emrinde işçi düşmanı başbuğa karşı kullanılması için kaçırıp getirmişlerdi. Şimdi 7'den 70'e herkese yetecek kadar el bombası vardı St. Petersburg pleblerinin. İş bununla da kalmıyordu. Tüm devrimci halk, tüm kentler, Sovyetlerine bağlı birlikler ve gönüllüler akın akın St. Petersburg'a gidiyorlardı. Kenti savunmak için, kenti halk düşmanlarına karşı savunmak için. Belki de diyordu yaşlı bir adam Kornilov'un erlerine, siz kent kapılarına dayandığınızda arkanızdan da tüm öteki Sovyet kuvvetlerince çevrilmiş olacaksınız. Bu durumda diye ekliyordu sonra. Siz daha kent kapılarından içeriye giremeden çok kayıp vereceksiniz ve de sonunda nasıl olsa tutsak olacaksınız. Harekatın 3. gününde başbuğun silahlı birliklerini bulundukları kentlerin Sovyet yetkilileri karşılamaya başladılar. St. Petersburg'a artık gittikçe yaklaşıyorlardı. Erler istasyonların halk tarafından doldurulmadığını ve kendilerini çiçekle karşılayanların bulunmadığını görüyorlardı. Halk kendilerini uyarmış ve çekilmişti. İşte üçüncü gün artık işin tüm resmiyeti kendisini göstermeye başlamıştı. Bomboş garda Sovyet yetkilileri peronda erleri karşılıyor, onlara kendi delegelerinin bildirilerini okuyorlardı. Bu bildirileri de tüm Rusya Sovyetlerinin devrimci St. Petersburg Sovyeti'ne destekleme kararı aldıklarını ve de St. Petersburg Sovyeti'nin emrine girmek için gönüllü milis kuvvetleriyle kendi bölgelerindeki erlerden oluşan silahlı güçleri bölgeye gönderdiklerini anlatıyor, bu konuda ayrıntılı dökümü bildiriyorlardı. Ve başbuğun silahlı birlikleri tüm demir yolu şebekesini ele geçirmiş bir biçimde kapkara vagonlarla silah dolusu, top tüfek dolusu katar katar geceden gündüze, gündüzden geceye akarak St. Petersburg'a doğru gittikçe daha çok yaklaşıyorlardı. Harekatın 4. ve 5. günlerinde trenin konaklama yerindeki bölgenin erleri o garnizonun birliklerini karşılamaya başladılar. İçlerinde kendi arkadaşları vardı. Erlerin erlerce karşılanışı birdenbire başbuğun birlikleri içinde şimdiye dek her şeye rağmen kafalarına sokulmuş kendi halkına yabancılaştırılma duygusunu birdenbire silip attı. Hiç kuşkusuz Kornilov bu erleri gelişigüzel seçmemişti. O nedenle halkla görüşüyorlar, halkın kendilerinden uzaklaştırılmasına kesin bir biçimde karşı çıkıyorlardı ama örneğin son derece önemli mühimmatla dolu gerideki Katarların yanına yine de sivil halkın sokulmasına pek izin vermiyorlardı. Bu Katarlarda neler olduğunu ise tüm proletarya çok iyi biliyordu. İngilizlerin, Fransızların ve de Almanların birlikte donattıkları toplar, mitralyözler ve her türlü silah. Harekatın 4. ve 5. günleri artık yalnızca Sovyet'e bağlı erler Kornilov'un erlerini karşılıyorlardı. Ve bu erler birbirlerini karşılıklı keplerini, şapkalarını havaya fırlatarak kucaklıyorlardı. İlk sevinç içindeki kucaklaşmalardan sonra erlerle erler diz dize oturuyor, göz göze, ağız ağıza konuşmaya başlıyorlardı. Artık bu erlerin yanına subaylarının sokulma olanağı hiç mi hiç kalmamıştı. Subaylar başlarına bir kaza gelmesinden kaygılanmaya başladıklarından fırsat düştüğünde firar bile ediyorlardı. Ve de 1 Eylül günü Mokilev'den katar katar cephane, silah, top ve proletaryayı öldürmeye, Sovyet üyelerini Toriç Sarayı'nın kapısında sallandırmaya kararlı Kornilov erleri St. Petersburg garına girdiler. Onları Almanlar Riga, Fransızlar Paris ve İngilizler Londra'daki genelkurmaylarında Rusya haritasından saat saat izliyorlardı ve St. Petersburg'a girdiklerini aynı saatte öğrendiler. Ben bulunduğum görev gereği ileri hatlardaydım. Gördüklerime benim bile inanmam olası değildi ilk bakışta. Katar katar trenler kızıl bayraklarla donatılmıştı. Erler pencerelerden silahlarını değil, buket buket çiçekleri, karanfilleri sallıyorlardı. Hepimiz önümüzden geçen bu erleri siperlerimizden çıkarak selamladık. Bir yerde tren durdurularak kucaklaşıldı. Hep bir ağızdan enternasyonel söylendi. St. Petersburg'a giren birlik garda tam bir disiplin içinde resmi geçit törenine hazırlanır gibi hazırlandı. Tüfeklerinin namlularında karanfiller vardı. Ateş kusacak namlular barışın simgesi karanfillerle donatılmıştı. Tüm St. Petersburg proletaryasıyla birlikte başbuğun askerleri Torit Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Yolda kendi aralarında devrimci askeri komiteyi oluşturmuşlar, hiç kimseye duyarlatmadan katıksız bir biçimde başbuğa bağlı bazı subayları tutuklamışlardı. Kendilerine yakın buldukları subaylar da şimdi kendileriyle birlikte Torit Sarayı'na doğru yürüyorlardı. Torit Sarayı'nın önünde silah çattılar. Bu Torit Sarayı'nın önü bir karanfil bahçesine dönüştü demektir. Sonra Sovyet delegelerinin önünde devrimci St. Petersburg Sovyeti'ne bağlılıklarını bildiren yemini ettiler. Ve sonra Sovyet'in tüm üyeleriyle ve cahil pleblerle birlikte enternasyonali söylediler. Aynı gün başbuğ Kornilov tutuklandı. Savinkov kaçtı. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Tüm silahların ortasında, tüm donanmaların, savaşan ulusların silahlarını doğrulttukları St. Petersburg kentinde işte ilk o gün barışın simgesi, sevginin ve insana inancın tutkusu, karanfillerden oluşan demet demet çiçekler, namluların ucunda proletaryaya kendi iktidarını kurmak için ilk adımı attırdılar ve tüm çatılı silahları, üzerine çevrili topları şöylece kendisine yol gösterdiler. Barış içinde, çiçek içinde, coşku içinde. Her zaman başbuğları yenebileceğimizin ilk öğretisini devrimci pratiklerinde kendi yaşamlarına kazıyarak ilk kez tüm dünyaya öğrenilmesi gerekli bir ders gibi bellettiler. Bu öğretiyi iyice kafalarına sokamayan budalalar, dar kafalı hevesliler, adları Mussolini, Hitler de olsa yenilebileceklerini, artık bu yolun kapandığını, daha o ilk günkü dersten anlayıp çıkaramadıkları için cesetleri sokaklarda sürünen bir perişanlığın içine düştüler. Ama doğrusu bu gerçeği kitlelere anlatamazsak en az onlar kadar bizim de suçlu olduğumuzu söylemek gerekir. Kitleleri bu gerçeğe göre hazırlayamazsak. Sonuçta bir başbuğun yenilgisi değildir önemli olan, onun peşine takılıp gelenlerle ona karşı çıkanların savaşımında yitirilen canlardır. Kitleler başbuğları her zaman yenebilirler. Yeter ki kendi iktidarlarını hiçbir şaşırtmaya uğramadan doğrudan istesinler. O zaman artık onun önüne geçecek hiçbir güç ama gerçekten hiçbir güç yoktur. İşte başbuğ Kornilov'un yenilgisinden çıkardığım öğreti benim için bu oldu. Erlerin namlularına kurşun yerine karanfil takılı olduğunu görür görmez, kitlelerin onları nasıl 5 gün içinde değiştirebildiklerine aklım erer ermez, bu öğretiyi gizlendiğimiz siperlerden fırlayarak coşkuyla kutladık ve hiç unutmadık, ölürken bile. 16. Devrime çeyrek kala, ön hazırlıklar. Başbuğ Kornilov'un St. Petersburg proletaryası önündeki yenilgisinden sonra Bolşevik Parti, kitlelerin devrimci istemlerini yönlendirebilmek için artık silahlı ayaklanmayı gündeme getirdi. Ayrıca koşullar öylesine oluşmuş, kitleler kendi iktidarlarının Sovyet tarafından ele geçirilmesini başbuğ Kornilov yenilgisinden sonra öyle ister duruma gelmişlerdi ki Bolşeviklerin yapacakları bir şey de pek kalmamıştı. Troçki bunu şöyle özetledi. Eğer biz, Bolşevikler, Ekim'de iktidarı tüm olasılıklara rağmen ele geçirmeseydik, bir daha hiçbir zaman bu olanağa kavuşamayacaktık. Bu sözlerin gerçekliğini kavramak için Troçki kitlelerin menşevikleri, sosyalist devrimcileri geride bıraktığı gibi Bolşevik Parti'yi de geride bırakabileceğini, Bolşevik Parti'ye yönelmenin birdenbire duracağını vurgulayarak altını çizer. Kitleler artık bu kez Kerenski hükümetinin kendisine yeni yeni oyunlar oynamaması için alabildiğine istim üstünde bekliyorlardı. Denebilir ki St. Petersburg proletaryası gözünü kırpmıyordu. Genel politikadaki bu köklü değişim Sovyet'e de yansımakta gecikmedi. Başbuğ'un başarısız girişiminden sonra Bolşevikler Sovyet'te daha etkin olmaya başladılar. Bolşeviklerin verdiği önergeler Sovyet delegelerince ayakta alkışlarla kabul ediliyordu. Zaten Kerenski uzun zamandan beri Sovyet'in semtine bile uğramamıştı. Sosyalist bakanları ise Sovyet Yürütme Kurulu'nun toplantılarına katılmak için şöyle sıradan bir uğrayıp bir dizi karar alarak dağılıyorlar, Sovyet'in yaşamından gittikçe uzak, gittikçe yalnızlaşarak etkinliklerini yitiriyorlardı. Kuşkusuz Kornilov girişimine karşı Bolşeviklerin en önde tavır almaları, Kornilov'un erlerini bile etkisiz bir duruma getirmeleri, onları bir tek kurşun atmadan kendi kitle büyüklükleri içinde kucaklamaları, Sovyet'teki Bolşevik etkinliğini en çok artıran nedenlerden biriydi. Bolşevik Parti etkinliğini iyice belirleyebilmek için 22 Ekim gününü Sovyet günü olarak duyurdu. Ve Sovyet gününün görkemli bir biçimde kutlanacağı bildirildi. Hükümetin tısı bile çıkmadı. Böylece 22 Ekim gününde parti, hükümetin davranışını, nereye kadar etkin olabileceğini, elindeki güçlerin ne olduğunu anlayıp ortaya çıkarmak istiyordu. Kerenski hükümetinin ve sosyalist bakanlar sesleri çıkmamasına karşın el altından tüm girişimlerde bulunmaya başladılar. Bunun silahlı bir ayaklanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinden derin kuşkuları vardı. Ve bu konuda Kerenski hükümeti kendisine bağlı olduğunu bildiği garnizon kumandanı Pokovnikov'a güveniyor, ondan 22 Ekim Sovyet günü dolayısıyla herhangi bir girişimin söz konusu olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor ve ne gibi önlemler alındığının kendisine bildirilmesini istiyordu. Pokovnikov Kerenski'ye verdiği raporda 22 Ekim gününü St. Petersburg proletaryasının Sovyet günü olarak kutlamaya hazırlandığını, bu gösteriye Bolşeviklerin öncülük edeceklerinin öğrenildiğini, St. Petersburgluların Bolşeviklerin öncülüğünde kentin ana caddelerine inerek gösteri yapacaklarını, bu gösteriye işçilerin silahlarıyla katılacaklarının anlaşıldığını, ama temelde gösterinin sadece ve sadece barışçı amaçlarla hiçbir taşkınlığa neden olmayacak biçimde gerçekleştirileceğini, böyle bir taşkınlık olursa askeri garnizonun tümüyle kendi kumandasında ve denetiminde bu sorumsuz taşkınlıkları önleyebilecek güçte ve disiplinde olduğunu bildirip hükümetin hiçbir biçimde endişe duymamasını istiyordu. Buna rağmen Kerenski bununla yetinmeyip bazı birliklerin cepheye gönderilmesi konusunda garnizon kumandanı Pokovnikov'a emir verdi. Sovyet durumu anlar anlamaz hemen bir heyetle Pokovnikov'u ziyaret etti ve bundan böyle Sovyet'in vereceği emirlerden başka hiçbir emrin geçmeyeceğini, Sovyet'in emrinde bile sorumluların devrimci askeri komitenin yetkili kişilerinin imzası olup olmadığının araştırılmasını istedi. Böylece Sovyet artık devrimci askeri komite ile birlikte aynı doğrultuda ve aynı amaca yönelik çalıştıklarını ilk kez ortaya koyuyordu ve de bunun anlamı çok büyüktü. Kerenski Temmuz'daki gibi artık istediği zaman istediği yönde kararlar alamayacağını, 1. Mitralyöz alayına yaptığı gibi kuşku duyduğu birlikleri cepheye gönderemeyeceğini, 21 Ekim akşamı patlak veren bu bunalımla daha iyi kavrayıp daha iyi yorumladı. Artık iş işten geçiyordu. Artık Sovyet tümüyle Bolşeviklere kaymış, devrimci askeri komite ile birlikte çalışmaya başlamıştı. Hükümet ha vardı ha yoktu. Fizik olarak ölmüştü. Bir bakıma iş cenazesinin kaldırılmasına kalmıştı. Ama her şeyden önce böyle bir noktaya gelişinde pek kolay olmadığını vurgulayayım. Bolşevik Parti Merkez Komitesi 10 Ekim'de Menşevik Suhanov'un evinde toplanmıştı. Suhanov'un karısı bir Bolşevik'ti. Bolşevik Parti Merkez Komitesi üyesi 21 kişiden 12'si toplantıya katıldı. Katılanlar Lenin, Troçki, Zinoviev, Kamenev, Stalin, Uruski, Sverdlov, Çerşinski, Kollontai, Bubnov, Sokolnikov ve Lomov'tu. Artık iktidarın alınması sorunu gündemdeki tek sorundu. Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. Karşı oylar Kamenev ile Zinoviev'indi. Her iki merkez komitesi üyesi Bolşevik militanlara yayınladıkları bir bildiriyle, tarih önünde, uluslararası proletarya önünde, devrimci Rus işçi sınıfı önünde bildiririz ki, şu günlerde iktidarı almak için ayaklanmanın açık kartı üzerinde gelecekle oynama hakkına sahip değiliz, dediler. Bu durum, girişimin belirlenmesi bakımından büyük sakıncalar getirmesine karşın, yine de karşı tarafın, yani hükümetin parmağını kıpırdatma gücünü bulamayışının bir nedeni de artık Sovyet'in tümüyle bolşevikleşmiş olması, 15 gün önce yapılan bir seçimde tüm yürütme kurulu üyeliklerini bolşeviklerle bolşeviklere yakın olanların kazanmasıydı. Aynı seçimde Troçki de Sovyet'e başkan seçilmişti. Sovyet'in başkanı artık Troçki'ydi. Bolşevik Parti Merkez Komitesi 10 Ekim toplantısında iktidarın alınması konusunda gerekli hazırlıkları yapacak olan devrimci askeri komite üyelerini belirledi. Bu üyeler Lenin, Troçki, Zinoviev, Stalin, Kamenev, Sokolnikov ve Bubnov'tu. Böylece devrimci askeri komite ile Sovyet Başkanı'nın aynı kişi oluşu, gerek Sovyet gerekse devrimci askeri komitenin birlikteliğini tam tamına gerçek uyumunu sağlıyordu. Devrimci askeri komite üyeleri hazırlıklarını sağlıklı bir biçimde yürütebilmek için bir zamanlar soyluların kızlarının yatılı okudukları ünlü Smolny Enstitüsü'ne yerleştiler. Ve işte buradan 22 Ekim Sovyet gününü kutlama hazırlıklarını yoğunlaştırdılar. 22 Ekim günü devrimin bir genel provasıydı. 21 gecesi atlatılan bunalım ve karşılıklı denge yoklamasından sonra devrimci askeri komite artık tüm St. Petersburg'daki birliklerin kendisine bağlılığını kesin bir biçimde öğrenmiş oluyor, garnizon kumandanının etkisizleşmesi kesin bir biçimde sağlanıyordu. Ve 22 Ekim'de Sovyet günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kitlelerin kendi iktidarlarını almaya, işçi yoksul köylü devletini kurmaya kesin kararlı olduklarını bu görkemli gösteriyi görenler, yakından izleyenler anlamakta gecikmediler. Ama Kerenski ve ikiyüzlü sosyalist bakanlarımız hala çırpınıp duruyor, büyük burjuvalarımızın önerdiği her şeyi hiç gecikmeden yerine getiriyorlardı. Yoldaşlar, 24 Ekim akşamı yazıyorum bu satırları size. Durum alabildiğine tehlikeli. Kim iktidarı almalıdır? Şu anda önemi yok bu sorunun. İsterse devrimci askeri komite, isterse başka bir kuruluş alsın iktidarı. Ama halkın çıkarlarının gerçek temsilcilerine iktidarı vereceğini duyursun kamuoyuna. İktidarı biz bugün alırken Sovyet'e karşı ve ona rağmen gerçekleştirmiyoruz bu eylemi. Ama Sovyet'in kendisi için gerçekleştiriyoruz. Lenin. Yoldaşlar, 24 Ekim çok erken. Başkaldırının tüm Rusya'ya sırtını dayaması gerek. Oysa 24 Ekim'de Sovyetlerin kongre delegeleri gelmemiş olacaklar henüz. Öte yandan 26 Ekim'se çok geç. Bu tarihte kongre, 2. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi toplanacak. Ama böyle atanmış bir meclisin ivedi ve kesin kararlar alması çok güç. 25 Ekim'de eyleme geçmek zorundayız biz. Kongrenin açılış gününde. Lenin. Artık devrim için saatin 12'yi çalmasına çok az bir zaman kalmıştı. Smolny bir kaleye dönüştürülmüştü. 24'ü gecesine doğru devrimci askeri komite üyeleri sorumlu bulundukları bölgelere doğru dağıldılar. İşçi mahalleleri savaşa hazır bir askeri kamptaymışlar gibi kulakları kirişte uyuyorlardı. Troçki. Devrimin eşiğinde batmakta olan dünyayı izliyorum. Devrime çeyrek kala tüm St. Petersburg'u dolaşmak, görmediğim yerleri son kez görecekmişim gibi görüp tanıyabilmek için dayanılmaz bir istek duydum. Gerçekten de bu isteğe dayanmam olanaksızdı. Şimdiye dek hiçbir şeyi bunca güçlü, dayanılmaz bir itimle kendimde duyarladığımı anımsamıyorum. Kaç gündür uykusuz, yarı uyanık olduğumu bilmiyorum. Uykuyu terk edeli çok oldu. Bazen birliklerimizin başında, çoğu kez fabrika işçi komitelerindeki toplantılar sırasında bir köşeye çekilip şöyle bir iki saatliğine kestiriyoruz. Ama ben batmakta olan burjuvalarımızın dünyasını çok yakından son bir kez daha izleyebilmek için birdenbire duyduğum dayanılmaz isteğe kendimi bıraktığımdan beri artık bu kaçamaklı kestirmeleri de unuttum. Ve adım adım sokak sokak St. Petersburg'u dolaşmaya, hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya özen gösterdim. Böylesine bir istek güneşin geceyi kovuşu gibi tüm yorgunluğumu alıp götürmüş, beni keskin bir dikkate yöneltmişti. İşe niçin soylular, seçkinler mahallesi, perspektif Kameno Ostrovski'den başladığımı bilmiyorum. Belki de Petropavlovskaya Kalesi'nin zindanlarına atılırken St. Petersburg'dan gördüğüm son görüntünün bu yöre olmasıdır. Kameno Ostrovski tam Petropavlovskaya'nın karşısına düşüyordu ve ben onu o gün Temmuz güneşinin parıltısı içinde dayanılmaz bir güzellik, yaşam dolu mutluluk içinde bize kapalı, bize sağır ve bize düşman görmüştüm. Şimdi işte bu soylular sayfiyesine adım adım geziyorum. Sonbaharın tüm güzelliğini yaşıyor Kameno Ostrovski. Öylesine durgun, öylesine kendine kapanık ki insan birden derin bir şaşkınlığa düşüyor. Sanki tüm olup bitenlerin, tüm hazırlıkların onunla hiç ilgisi yokmuş gibi. Sanki tüm bunlar ya da St. Petersburg'un kendisinin dışında kalan tüm bölgeleri batsa bile o buna aldırmaz ve de yaşam koşulları hiçbir şeyden etkilenmezmiş gibi. Yeşil ormanlıklar içinde fil dişi güzelliğindeki yapılar insana bambaşka bir dünyada yaşadığı izlenimini veriyor. İnsan kendi kendine uyanık olmazsa Kameno Ostrovski insanı kendisinde teslim alabilir diye düşünüyorum. Gerçekten de insanın yapıların karşısında derin bir hayranlığa düşmemesi olanaksız. Geniş bahçeler içindeki yontular, Rus soylularıyla seçkinlerinin insanlığın kültür mirasını damıta damıta kendilerinde özümlediklerini düşündürüyor. Gerçeğin böyle olmadığını biliyorum ama bahçelerinin kaldırım taşlarını bile ince bir zevkle döşedikleri belli oluyor. Saraylarının rölyeflerine insan uzun uzun durup bakmadan edemiyor. Ama tüm bu güzellik, bu incelik, kabalığa karşıymış gibi görünen narinlik ve duygululuk hemen kendi karşısına düşen Petropavlovskaya Kalesi'nin kaba görüntüsü karşısında tam bir sağırlığa, kendi dışındaki olaylara kesin bir yabancılığa giderek dikkatli bakıldığında düşmanlığa dönüştüğünü kendi kendisinde gizleyemiyor. 10. kaset, 2. yüzün sonu.